Hayatta kalma 202. Hastalar hatırladıkları için iyileşmezler. İyileştikleri için hatırlarlar. Demiş Adam Phillips, Flört Üzerine adlı kitabında. Bugün yine çok değerli bir hikayeyle karşınızdayız. Ki bizi dinleyenler arasında ilişki bağımlılığı yaşayan, hissettiği o aşkı tutkuyla karıştıran, o tutkuyla bir çemberin içinden çıkamayan, sarmaşıklarca bir nefessizlik yaşayan karakterler. Kara Şimşek konuşuyor. Podi stüdyosundayız. Hayatta Kalma 202'nin 4. sezon 7. bölümüyle, bağımlı ilişkiyle hayatta kalma bölümüyle çok değerli konuğum, birçoğunuzun da tanıdığı eminim, Ecem Naz Dalmaz'la birlikteyim. Kendisi, tanımayanlar için söyleyeyim, 31 yaşında sanatçı. Daha önce de birden fazla yaşadığı ilişki bağımlılığı var. Hani bağımlı ilişki derken ilişki sürecinde yaşanan karakterlerin, kişilerin birbirine bağımlılığı, hayatlarını mahvedecek boyutta tutkuların yaşandığı, inişlerin çıkışların çılgınca hani. Ah. Hoş geldin Ecem Naz.
Hoş buldum.
Heyecanlıyım, yalan yok. Bugün seninle önemli ve pek çok kadının, erkeğin, insanın yaşadığı bir durumu derinlemesine konuşacağız. Senin kişisel örneklerin üzerinden, özellikle son yaşadığın, taze olduğu için hani ekseninde. Her şey nasıl başlamıştı diye istersen dalalım yani.
Yani zaten çoğunda da öyle oluyor. Her şey güzel başlıyor. Romantik başlıyor, kadersel başlıyor. Bundan önceki ilişkimde de öyleydi. X-Ray'de karşılaşıp böyle tanışıp ondan sonra X-Ray'de tartışırken böyle ben seni bir yerden tanıyorum diye başlayan, sonrasında inanılmaz sancılı bir işte ilişkiye dönen bir hikaye vardı. Orası da çok romantikti. Şarkılar, şiirler, aşk cümleleri falan. Yani bambaşka bir boyutta böyle etkilenebileceğin noktada oluyor. Diğeri de son yaşadığımda, onda da çok böyle tesadüfi, aslında yıllardır tanıdığım ama görmediğim bir insandı. Sonra tesadüfen karşılaşıyoruz bir yerde. Sonra işte benden hoşlandığını söylüyor. Rakı masasında başlıyor hikayemiz ve rakı masasında bitiyor.
Bir de pandemiden yeni çıkılmış.
Pandemiden yeni çıkıldığı bir
bunun
dönem.
Bunun da etkisi hani çok var.
Evet, yani bu zaten nasıl desem, hepsi çok tutkulu. Yani tutkunun olduğu yerde bir noktadan sonra başka bir boyut alabiliyor her şey. Bu tek taraflı bir şey değil yani. İki taraflı da yaşanan arızalar, sıkıntılar oluyor. Oradaki tutkunun verdiği bir bağlanma, bir şevk, bir, yani zannediyoruz ki orası sanki bizim bir oyun alanımız. Biz orada bir oyun oynuyoruz gibi geliyor.
Tam da oyun meselesine gelmişken, senin sanatçı olduğunu belirttik. İlk solo serginden bahsetmek isterim. Daha doğrusu topu sana çevireceğim. Oyunu acıya çevirdiğin bir labirent üzerineydi.
Evet.
Yani sen kendini zor durumlara düşürmeyi, oyun oynamayı, tuzaklar kurmayı ve o durum içinde nasıl hayatta kalacağını görmeyi seven bir karaktersin, sanatçısın.
Dim.
Şimdi hafıza üzerine yeni bir sergi üzerinde
aynen
çalışıyorsun değil mi?
Şimdi hafıza üzerine bir sergi kurguluyorum. Daha bir süreci var, daha yeni başladık. Yani aslında bunlar, bu sergiler üst üste zincirleme bir şey gibi, oluşum gibi. Bu bir oyundan çıkartmaya çalışıyorum aslında kendimi. Sanatçının aslında kendi sürecini genele vurması gibi bir şey bu. İlkinde evet, kara mizah vardı. Ha ha ha ile açılıyordu, kırmızı bir ha ha ile. Büyük bir kahkaha ile başlayan ama acı bir kahkaha ile başlayan bir labirentti o. İçerisinde kurguların olduğu ve bazı iniş çıkışların yaşandığı, temel duygularımızı birbirine karıştırdığımız ve onlarla oyun oynadığımız bir labirent oluşturmuştum.
Bir taraftan da hayatım, Şimdi ilişki bazlı da baktığımız vakit, hani bağımlı ilişkili hayatta kalmaya bölümün adı. Bu nasıl bir ilişkiydi diye, hani daha doğrusu sonuncusu üzerinde, hani ama öncesi de benziyordu. Sana nasıl diye sorduğumda, içip sıçtığınız ne pazartesinizin ne pazarınızın belli olmadığı, gecenizin gündüzün birbirine karıştığı, ta ki senin hastalanıp yatak döşek olduğun, parasızlığa kaldığın, dibi gördüğünüz, sıyırdığınız anlara, hani son 3-4 aya kadar. 3 yıl süren bir ilişki bu arada.
Evet, aynen. Aralıkları olan bir ilişki. Yani hep, tabii ki hiçbir zaman hep kötüydük gibi bir şey yok yani orada. Bizim temel ortak şeyimiz, çok ben eğlenmeyi seven biriyim çünkü. Çok eğlenirim yani. O da öyledir. Ondan sonra biz böyle çok eğlendik birlikte. Yani her şeyden önce arkadaş olduk, oyun arkadaşı olduk birlikte yani. Çok güldük, çok eğlendik, bilmediğimiz her deliğe girdik, çıktık, battık, çıktık, ettik falan, ama zaman ilerledikçe o artık hayat gerçekliği, gerçeklik kısmı da var hayatın. Oralar geldiği zaman, o böyle tatlı zamanlar geçtiği zaman, o zaman işte tokat diyorsun yani.
Çünkü benim hayatım bir oyun değil.
Değil.
Diyorsun.
Aynen. Bu benim hayatım bir oyun değil. Burası bir oyun alanı da değil. Ondan sonra istediğimiz her şeyi yapalım gibi bir şeyimiz de yok. Hani üretmem gereken süreçlerim var falan. Yani kendime karşı olan sorumluluklarımı unuttuğum bir noktaya geldim. O noktada da işte o şey oluyorsun yani. Bir hayal içinde gibisin böyle. O kadar çok seviyorsun ki hani, o kadar mutlusun aslında bir anda. O kadar çok seviyorsun, aşık olmuşsun, aşk ilişkisi yaşıyorsun, karşılıklı bir şeyiniz var, ama bir noktada da sen de varsın. Ben beni unuttuğum noktada artık bir şeyler çatırdamaya başladı. Sonra bu oradan çıkamayışım, çıkamayışımla birlikte artık fiziksel olarak rahatsızlanmama dönüştük. Sık hasta olan biri değilim yani.
Bayağı mental ve fiziksel olarak yatak döşek duruma geldin aslında.
Tabii tabii yani.
Manidar.
Evet, öyle olduğunu düşünmüyorsun tabii o sırada. Yani başında dediğin gibi hasta insan yani iyileştiği için hatırlamaz, hatırladığı için iyileşir mantığı. Gerçekten hani hastasın yani o sırada. Mental olarak da bir şeydesin, bir illüzyondasın.
Bir de sen görüşmemiz sırasında çok değerli bir noktaya değinmiştin. Depresyonda olan iki insanın birbirinin yaralarını sarması imkansız demiştin.
Evet.
Ben de bugün notları gözden geçirirken şöyle düşündüm. Mesela sen depresyondasındır, karşı taraf değildir ya da öyle bir yanılsama içindedir. Depresyonda olmadığını düşünen taraf depresyonda olan tarafı kurtarmaya çalışırken, kendisi sağlıklı hissediyor bile olsa bence depresyona girmesi kaçınılmaz. Çünkü olumsuz duygular özellikle yakın ilişkilerde olumlulardan daha çok sirayet ediyor üstümüze. Bir hasta, bir işte sağlıklı diyelim, o iki hastaya dönüyor sonunda.
O imkansız bir şey yani.
Bir de kaldı ki ikiniz de depresyona girdiniz.
Yani o kadar, evet, o kadar kuvvetli bir şeyin ruh halin olması gerekiyor ki, öyle kuvvetli bir karakterin olması gerekiyor ki sen kendini orada koruyabilmen gerekiyor. Ama biz yani birlikte yaşayan hani insanlarız ve aynı evin içerisinde birbirini aşağı çekmeme ihtimalin yok. Biri durumdan mutsuz olduğu an karşılıklı artık, yani bu tek taraflı bir şey değil. Bunu kesinlikle hep savunuyorum yani. Tamam, karşındaki insan narsist de olabilir, karşındaki insan sıkıntılı da olabilir. Ama senin de verdiğin sıkıntılar var illaki. Karşılıklı yaşanan bir şey bu. Çünkü ilişki tek taraflı yaşadığın bir şey değil sonuçta. Aynı evin içindesin ve birbirini artık aşağı çekiyorsun. Bu ne demek? Oyun bitti. Eğlence bitti demek yani.
Bir de pandeminin bitmiş olması da çok önemli bir detay. Gece hayatına dalmanızla, çünkü o senin oyun arkadaşın, hani suç ortağısınız. Zaten hani bütün enerjiler birikmiş. Oo, hani pandemi de bitti. Hurra! Gece kulüplerine vesaire. Ya şey çok komik. Ekmek almaya diye gönderirdin. Adam rakı masasından çıkardı.
biz buna hep güleriz ama ya. O zaman ama güldüğümüz zamanlar. Güleriz çünkü hayır şey neydi? Yani ben de çok çabuk sıyrılırım yani. Aslında benzediğim, yani benzemek de kötü. Hani işte tam kendime benzeyen birini buldum dediğin an tehlike çanları çalıyor. Hata kendine benzediğin, kendinden memnun musun ki kendine benzediğin biriyle birlikte oluyorsun yani. Hani hiç onu o sırada düşünemiyorsun. Ama biraz böyle çarpışma gibiydi. Sanki çok beklemişiz de birbirimizi, bir anda birbirimizle karşılaşınca hemen böyle şey olduk. Hemen sevgili olduk böyle yani. Hani tutkulu bir şey yaşadık.
Ben de tam sana sormuştum ya hayatım. Seni bu karakterde başta olmak üzere bu tür ilişkilere, hani böyle deli tutkular, bağımlılıklar, bağımlılıklar derken birbirinize delice bağımlı olup kopamama durumuna getiren, hani niye bu tür ilişkilere sence çekiliyorsun? Seni çeken şey neydi şu ana kadar?
Evet,
Zor bir soru değil mi?
Ben de çok sorguluyorum bunu. Yani o oyun halini seviyordum. Birazcık kaostan beslenme durumum da vardı. Ondan sonra tensel olarak da zihinsel olarak da tutkulu olmayı seviyorum. Yani hayattaki böyle temel taşlarımdan biri gibi bir şeydi o yani. O ya o nasıl çekiyorum? Ya bilmiyorum ya, köklerimden gelen bir şey, ondan sonra göklerden gelen bir karar, ondan sonra hani o bir şekilde beni buluyor. Yani hiçbir ilişkimi arayıp kendim bulmadım. Hani işte bir bardan bir çocukla tanıştım da sonra sevgili olduk gibi bir hikayem yok yani. Hani yolda yürüyordum ve öyle gerçekleşti her şey gibi bir şey yani bu. Birincisi yetenekli olmaları beni cezbediyor. Ondan sonra ikincisi eğlenceyi sevmeleri, yani eğlenme biçimleri de birazcık böyle hoşuma gidiyor. Kafamıza göre yapalım bir şeyler falan gibisinden. Ondan sonra üçüncüsü, hepsi çok tutkulu insanlardı. Gerçekten yani önceki de öyleydi. Tutkulu yaşamayı, hikayesel yaşamayı, kadersel yaşamayı seviyorlar. Ben hikaye seviyorum herhalde. Kendime hikaye çıkarmayı seviyorum.
Bir de mesela Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Pala bıyıklının amcam.
Ne dedi kim bilir yine.
Diyor ki biz arzu edilenden ziyade arzu etmeye aşığızdır. Yani orada arzu nesnesi aslında hiç önemli değil neredeyse. Artı sana bir o arzuyu hissettiren şeye doğru çekiliyorsun.
Evet.
O seninle tamamen alakalı ve işte bir başka dediği şey de seni seviyorsam sana ne bundan?
Mesela. Aynen abi, sana ne bundan?
Ya ben seviyorum. Sen de işte aslında seninle de alakası yok. Kendimde hani.
Ben kendi kendime sevmeyi de seviyorum değil aslında. Mi? Ben birazcık sevmeyi seviyorum.
Bir de tutkuyla seviyorsun. Başak yükselen akrepsin.
Ne yapabilirim daha hayatta zaten. Varoluşum sıkı şeyli.
Ah,
o ben kendi kendimi sevmeyi seviyorum yani, beni bırak kendi kendimi, ben severim atölyemde, hani o şey değil, benim için bir sıkıntı değil, onunla o durumla barışıyorum. İnsanlar kaçıyor, yo ben sevmiyorum, hayır istemiyorum, hayır falan. Ya kardeşim seviyorsan seviyorsun, seviyorum ama olmamam gerektiğini biliyorum.
İrade sahibisin.
Yani irade
sahibi.
Çünkü
bu mikrofonun karşısında olamazdın şu anda.
Evet, irade sahibi olmayı öğrenmek zorunda kaldım. Yani bu birazcık şey gibi, topu duvara atıyorsun sana çarpıyor. Atıyorsun sana çarpıyor. Yani hani böyle bir şey aslında.
Nereye kadar
nereye
gidecek?
Nereye kadar yani?
Bir de bir taraftan çok önemli bir detay. İlişkinizin başında mesela senin bir şeyi, yani onun telefonu yuvarlanıyordu, böyle bir detay. Ve sen hani o ne olduğunu anlamaya çalışırken yerden almanla başladı. Yani bir şeyi yerden aldın ona dair.
Evet.
Yani aslında o da yuvarlanıyordu. Ve ilişkinin de genelinde hani baktığımızda hani sen daha anaç olan taraf gibi gözüküyorsun. Yani bir taraftan da Başakların öyle bir huyu vardır. Düzeltme,
benim bütün ilişkilerim de öyleydi. Aynen.
Hani
karşımdaki insanın
ana figürü.
Evet, karşımdaki insanın kafasını okşamayı, şefkat göstermeyi seviyorum. Yani sarılmayı, o şeyi, bir şeyleri toparlayıp bir şeye dönüştürme halini hani seviyorum. Ama sonrasında bunun doğru olmadığını anlamaya başladığım bir sürece girdim. Yani o karşıdaki insan o ya, yani mal belli, malzeme belli. hani dedikleri. Bununla mutluysa sen onu dönüştüremezsin. Yani zaten bu aslında yaptığım şey bir noktadan sonra ayıba da kaçıyor yani. Olmaması gereken bir şey. Ama o hayatta kalmak istediğinde sen de kendin orada bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Yani aslında standartlarımız ve isteklerimiz farklı. Ama arzularımız aynı. Arzularımız aynı olduğu için sevgimiz, baki arzularımız aynı olduğu için seni böyle o tutkulu, o çekişmeli, o savaşa dönüşen şey seni bağımlı hale getiriyor karşılıklı.
Bir doz daha ihtiyacın oluyor.
Aynen, yani böyle oluyorduk hani ya seni hiç istemiyorum ama seni istiyorum da yani hani ya terk etsem mi etmesem mi hani edince ne yapacağım etmesem ne yapacağım hani o böyle arafta kalma durumu da insanı deli eder ve yani deli ettiği gibi de artık o şey sesler yükselmeye başlar yani başlıyor. Çekişmeli bir hale geliyor. Artık o bir sevgi ve aşk olmaktan çıkıp bir savaşa dönüşüyor.
Hastalıklı
bir duruma dönüşüyor. Yani siz iki tane birbiriyle savaşan, birbirinin egosuyla savaşan ondan sonra ama tutkulu bir şekilde ondan sonra bu hayatı yaşayan iki insana dönüşüyorsunuz. Ve savunduğunuz tek şey şu, biz birbirimizi seviyorum. Ya ama seviyorsun da bunun yetmediği bir nokta var işte hayatta.
Bir de insanlar hep şey diyorlar ya, ya büyütüyorsun canım, her ilişkide böyle şeyler
aynen.
Olur.
Ben ilişkinin içerisinde hep öyle geçirdim. Bu bir illüzyon. Büyütüyorsun ya Ecem, büyütüyorum ya diyorum böyle kendi kendime diye geçirdiğim. Çok fazla hiç büyütmediğim, büyütmemem gereken şeyler, eşiklerden geçtim yani. Geçtik birlikte. Zor günler de geçirdik ondan sonra ama hani büyütmüyorum ya. Büyüttüğüm şey yok. Herkesin alabildiği bir acı eşiği var yani. Herkesin alabildiği, herkesin etik ve ahlaki değerlerinin olduğu, sınırlarının olduğu yerler var. Benim büyük algım bu demek ki ve bu seni hiç ilgilendirmez yani hani benim büyük algım bu. Sen bunu manipüle edemezsin.
Bir de bunu diyen insanlar da hani üç aşağı beş yukarı aynı durumda olan insanlar.
Dokunsam yani, kırılırlar yani.
Körler sağırlar, birbirini ağırlar.
Tabii.
Hani aslında sana büyütüyorsun derken kendi kendisini olumluyor.
Yorgan al şey neydi halı altı işte her şey. Halı altı yaptığın her şey sonrasında kocaman bir volkan patlamasına dönüştüğü zaman o zaman büyük yıkımlar oluyor yani.
Ve o yıkımlar kaçınılmaz hale geliyor ne yazık
aynen,
ki.
ama
Ve iyi ki.
Bunların hepsi inanabilirler ki birçok kadını daha güçlü kılıyor. Eskisinden çok daha güçlü olarak uyanıyorsun. Zaten bir sabah uyanıyorsun. Bir yerde bir hata var. Buradan uzamam gerek.
Senin uyanmanı sağlayan an şey neydi? Sen nasıl uyandın? Çünkü uyanması çok güç bir durum. Kökleri çok sağlam. Hani senin bahsettiğin o sarmaşıklar vardı ya konuşmamızda.
Evet.
Anlatsana canım biraz.
Yani böyle çok sevdiğiniz böyle bir yatağınızın içindesiniz ve oradan hiç çıkmak istemiyorsunuz. Yatakta çok rahat böyle. Ondan sonra ama yattıkça sırtınız ağrıyor ya betimlemek gerekirse. Artık düzleşiyorsunuz ve sığlaşıyorsunuz. O artık acı yükseldikçe bir gün artık böyle yani bu tabii tek taraflı bir uyanış olmadı. Karşı taraftan da yedi yani kendine gel, kendine gel, kendine gel, kendine gel vuruşlarıyla bir gün artık böyle yardım isteyerek kalktım. Yani baktım hani karşımda biri yok yani tek taraflıyım, tek başıma yaşıyorum o evin içinde aslında. Çünkü yani tavsiye edebileceğim şey uyanış için. En azından ben bunu bilinçli yapmadım ama bilinçsizce de yapmadım tam olarak. Yarı bilincim açıktı zaten son 3-4 ayımda. Bittim. Bitirdim kendimi. Hani maddi olarak bitirdim, manevi olarak bitirdim. Düşüşe geçtim. Yerimden hiç kalkmadım. Sadece telefona baktığım bir zaman geçirdim. Yani şeye baktım. Bu ilişkide ben bitersem kim kalacak? Ondan sonra hani beni kaldırabilecek mi hani biri doğru bir şekilde?
Çünkü sen hep onu kaldırıyordun bir yandan da.
Yani hayat müşterek şeklinde ilerlemek istiyorum. Hani bir şey demek istemem ona. Ondan sonra, ama böyle şey ya bir şekilde diğer önceki ilişkimde de aynıydı. Hani ya işte yapma kendine gel. Aman dur hallederiz. Aman şöyle olur. Ondan sonra ve bir de hani ben güçlü bir karakterdim. Baskın bir karakterdim. Yani hani hala da öyle. Atölyemden insan da çıkarabilirim istediğimde. Hadi abicim bitti mesela falan hani. Herkes evine diyebilirim yani. Hani böyle hayır diyememe gibi bir durumum yok. Ondan sonra keskin hatları olan biriyim. Yeri geldiği zaman sert tavırlarım var. Kalp kırabildiğim zamanlar da var. Bazen çok ağır konuşuyorum. Hani belden aşağı vurduğum anlar da geliyor. Çok patlamak üzere olduğumda. Hani kendimi eleştirmem gerekiyorsa bunlar var zaten. Ama ben orada şeyi bekledim yani. Hani bakalım ne olacak ya hani. Çünkü güçsüz olunduğunda, ben güçlü olduğumda bırakıp gitmek istemedim yani hiçbir zaman. Hani tamam abi bitti gibi bir yerde değildi. Şikayet de etmek istemedim. Baktım, ben bittiğimde yalnızım yani. Karşımda kimseyi bulamıyorum. O an zaten uyanıyorsun. Yalnız olduğunu fark ettiğinde uyanıyorsun yani. Bir bakıyorsun, işte arkadaşların evinde kalıyorsun. Bir bakıyorsun, eve geliyorsun yok falan hani başka bir şekilde kafa dağıtma şekillerin farklı. Ondan sonra her şey ayrışmış. Artık el ele tutup bir yoldan bir yerden kalkma gibi bir durumunuz yok. Geriye sadece birbirini arzulama, birbirini sevme kalmış. Hatta bir noktadan sonra saygıyı da bitiriyorsun, yitiriyorsun. O noktaya geldiğinde zaten eşek gibi uyanıyorsun yani. Hani kalkıp senin artık yani sana karşındaki kişi söylemese de artık uyanıp durumumuzu fark etmen lazım gibi bir şey demeye çalışıyor. Ve sen kalkıp artık bir noktada oradan çıkıyorsun yani.
Bir taraftan da ironi çok sevdiğim bir kelimedir. Sen hayatım 2014-2015 gibi flört şiddetiyle ilgili bir makale bile yazmış insansın. Hani flört şiddeti nedir diye sana sordum. Vur kaç şekli kapanın elinde kalır gibideki o meşhur replik. Hatırlıyor musun o repliği?
Evet, aynen. Söylesene. Kara toprak. Gaslighting, love bombing, neydi diğeri?
Ghosting.
Ghosting. Sonrası kara toprak biliyorsunuz. Aynen öyle oluyor bu arada. Sonrası kara toprak. Yani o zaman hiç kimse beni kale almazdı.
Sonra yani. Gibi de yıllar sonra ortaya çıkınca herkes ağzını ya, sakız yaptı yani
evet,
bunu.
Aynen sonrasında işte burada belediyeler işte seminer vermeye başladı. Flört şiddeti üzerine böyle görüyorum bazen Allah Allah diyorum yani. Biraz uzun zaman aldı ama. Ya bunları biliyor olman, okuyor olmanın da bir önemi yok. İçinde bulunduğun zaman hayat başka bir yer. Birini sevmek, birini kendinden daha çok sevmek başka bir kafa
ve
yani.
Ve çok tehlikeli.
Çok tehlikeli. Ondan sonra hani kendine dönüp bakabilmen ya öyle başlamıyor tabii ki hikaye. Hani full ben onu seviyorum gibi bir şey başlamıyor yani. Karşılıklı çok güzel bir şey yaşıyorsunuz.
Romantik komedi tadında.
Aynen romantik bir şey yaşıyorsunuz. Ah yani nasıl neler neler anlatsam yani hani. Çok çok çok sevdik yani. Çok sevdik birbirimizi. Önceki ilişkimde de çok sevdik birbirimizi.
Ondan ve mesela sonra önceki ilişkinde hani demiştin ya hayatım. Hiç bitmeyecek. Bu aşk beni yakacak, evet. Kül edecek.
Evet.
Diye
evet.
Düşünüyordum.
24 yaşımdaydım o zaman.
Dedin.
Ondan sonra 24 yaşımdaydım. Bitmeyecek dedim ya herhalde. Bu bitmeyecek. Bu böyle bir sarmaşık beni sardı. Kurutacak beni ve ben burada biteceğim. Hani İnsan kaç kere yaşayıp aynı şeyi algılamaz bilmiyorum. Hepsinin tadı başka herhalde. Hepsinin acısı başka oluyor. Yani o zaman hani biraz daha tabii şeydim, toydum, çocuktum falan. 30'dan sonra hiç çekilmiyormuş yani gerçekten. O zaman hani bir şekilde yiyordun hani. İşte serenatlar yapılıyor, şiirler okunuyor, bir şeyler yapılıyor falan, bir şekilde yiyorsun yani hani alıyorsun ondan sonra ama sonrasında zaten tam daha 30'a girmemiştim diğer ilişkimde de. sonrasında içindeyken hani 30'a girdim. Ondan sonrasında artık böyle bilmiyorum o bir yeri var onun ya. Onu tarif edemiyorsun. Bir kalkıyorsun bir sabah tamam diyorsun yani. Ben şimdi güzel bir cinnet geçireceğim. Burada ağlayacağım, bağıracağım, çağıracağım. Ondan sonra da bitireceğim. Ya bitecek yani bu diyorsun. Gerçekten de öyle oluyor yani. Onun ne zaman geleceği de hiç belli olmuyor.
Ferhatlar, Şirinler yok artık diyorsun yani.
Yok, hayır. Ben hep bir hikayenin içinde yaşadım yani. Hani iki ilişkimi de kulakları çınlasın. İkisinde ayrı ayrı hala saygım var. Hatta önceki ilişkim yani 24'ümde yaşadığım ilişkimdekiyle hala dostum, arkadaşım, çok da sevdiğim bir insan. Ama ya o kadar hikayenin içinde yaşadım ki oyuncuyla birlikte.
İşte tam da o noktaya gelecektim hayatım. Ya sen demiştin ya, tam duruyorum, önümde geleceğim, gelecek
Ay
ilişkim.
evet.
Söylesene, sen daha güzel ifade ediyorsun.
Ay evet, inanılmaz. Son ilişkimde işte yani karşılaştığımızda, aa ne haber, aa sen de buradasın bilmem ne. Ondan sonra Cihangir'deyiz. O diğer ilişkimle de hani oyuncu olan ilişkimle de hiç karşılaşmam ben. Hiç yani. Biz oturuyoruz, bir baktım ha karşıdan o geliyor. Arkadaşıma dedim ki aa şaka mı bu şu an, ne yaşıyorum falan. Ama hani karşımda da gelecekte yaşayacağım sevgilim olduğunu farkında değilim. Yani o gece senin o sevgilin olacak Ecem. Hani bunun farkında da değilim. Resmen geleceğim karşımda otururken geçmişim bana doğru yürüdü böyle. Geldi, selamlaştık. Herkes birbirini anladı. Sanki o ona ben geçmişten geldim. Ne haber abi? Ben de geleceğe gidiyorum. Ne haber abi der gibi böyle.
Ve senin dünyadan haberin yok.
Benim dünyadan haberim yok. Yani ben hala böyle yani bayağıdır görmediğim bir arkadaşımı görmüşüm falan kafasında hissediyorum kendimi. Abi işte biz burada aşk yaşayacağız, bir şey olacak falan.
Hatta
Ondan
bir de abili lanlı
tabii
falan
tabii böyle konuşuyorum.
konuşuyorsunuz.
Aa abi ya. Sen de buradaydın ya ve bayağıdır görüşmüyoruz falan böyle tadında. Yani zaten o sırada çok işe gömülmüştüm. Hani hiç kafamda hiç kim hiçbir şey yoktu yani.
Peki hayatım, sence sen bu zor ilişkilerde nasıl hayatta kalabildin? Tekniklerin neydi? Hani dinleyicilerimiz merak ediyordur, aynı durumdan muzdarip olanlar.
Tabii ilham olacaksa yani sonrasını çıktıktan sonra üreterek hani ilişki içlerinden çıktıktan sonra kocaman kocaman işler, sergiler, işte etkinlikler, bir sürü projeler yaptım yani. Her ikisinde de üreterek çıkabiliyorsun. O içindeki öfkeyi, nefreti, sevgiyi, arafta kalışı, ay seviyorum ama bir yandan da öldüresim var falan gibi bir halini bir şekilde öyle halledebiliyorsun. İçindeyken nasıl çıktım? Yani içindeyken nasıl hayatta kaldım?
Topuklulara giyinip
Aynen. Evet.
süslenemiyorsun.
İçindeyken öyle hayatta kaldım. Ya çok gereksiz yerlere böyle süslü püslü falan giderdim. Çünkü hani ben giyinmeyi seviyorum. Kendime bakmayı da seviyorum. Elimden geldikçe kendime hani bakıp yani sokaktaki gittiğim bir yere bile altımda mini etek, altımda topuklularla falan gidiyordum. Tık tık tık tık tık falan. Hani ne alaka falan, millet pijamasıyla gidiyor. Hani ben böyle o şekilde dolaşıyordum. Ne bileyim, arkadaşlarımla konuşmaya çalışıyordum. İşte parka gidiyordum birazcık. Bir şeyler okumaya çalışıyordum. Bir şeyler izlemeye çalışıyordum. Yani bir şekilde ya da onunla, karşımdaki insanla onun istediği gibi eğleniyordum yani. Onun istediği gibi orada eğlenmeye, bulunduğum alanda mutlu olmaya çalışıyordum yani. İçten içe. Ama tabii ki de bir yandan şikayet de ederdim. Şikayet eden biriyim çünkü ben
Bir başak
yani.
olarak şikayet etmesen bir
Evet.
şeyden şaşardım hayatım.
O yüzden o karşımdaki insanlar da böyle şey, ya hani hem buradasın hem şikayet ediyorsun. E tabii öyle oluyor yani, yapacak bir şey. O sonrasında işte en kötü kısma geliyor. Sen hem orada olup hem şikayet ettiğin için artık konuşamaz hale geliyorsun. Arkadaşlarınla konuşamaz hale geliyorsun. Ailenle konuşamaz hale geliyorsun. Yani kendini yalnızlaştırmaya başlıyorsun. Çünkü hiçbir şey yapamıyorum. Buradan da gidemiyorum. Gitmek de istemiyorum galiba. Ondan sonra daha yaşayacağım varmış. Ben hep öyle derim.
Çekecek belam varmış.
Yaşayacağım varmış be abi. Yapacak bir şey yok.
Ah hayatım, peki bu ilişkiler sana ne öğretti? Ne öğrendin? Çünkü çok değerli dersler aldın yani. Kimin karın sesi bu?
Bilmiyorum. Karnımızdan bir ses. Neler öğrendim bu ilişkiden, ilişkilerden? Yani birincisi, işin sonunda illaki güçlü çıktığını, yani sana daha fazla güç verdiğini biliyorum. Ondan sonra
hastalandığın bir süreç içinde aslında hayatta kaldın.
Evet, yani onun mesela bir şeyleri yalnız da halledebildiğimi, kötü hissettiğimde, hastalandığımda başımın çaresine bakabileceğimi ve o süreç içerisinde yardım istemeyi öğrendim, daha doğrusu ya, evet.
Değil mi?
Evet.
Çok zor. Çok bazen zor, çok bana yardım zor edin
şey.
Demek.
Aynen. Arkadaşlarımdan yardım istemeyi öğrendim. Hani normalde gizleyeceğim, söylemeyeceğim şeyleri söylemeyi, onlarla paylaşmayı. Sağ olsunlar, onlar da hep yanımda oldular. Ondan sonra gerçekten yardım istemeyi öğrendim ki benim için çok zor, zor bir şey yani. Hani.
Çünkü sürekli o güçlü kadın, o güçlü insansın.
Yani var
öyle bir imaj var.
Var bir imaj var, evet. Ama işte şey, yani hani orada şey, ya nasıl olsa edeceğim, halleder mantığı var.
İşte o çok kötü bir düşünce aslında.
Aynen. O hep var yani.
Ya o güçlü karakterin düşüşü de bir o kadar şiddetli ve güçlü,
evet,
oluyor.
Evet, onu yaratan kişi de hani sen oluyorsun tabii ki. Nasıl olsa edeceğim halleder, nasıl olsa edeceğim çözer. Ecem'in kesin bir planı vardır.
Kesin.
Aynen. Ecem'in bir planı olmadığı zamanlar da oluyor. Ondan sonra Ecem'in hiç önemsemediği zamanlar da oluyor. Ecem'in güçsüz olduğu
boktan
zamanlar da oluyor.
Boktan hasta hissettiği,
hasta olduğu, çaresiz hissettiği zamanlar da oluyor yani.
Hepimiz hani, insanız baby ya.
Ya evet işte çok fazla insan tanımanın da verdiği şey var. Yani sen hep halledermişsin gibi, sen hep çözermişsin gibi orada bir algı oluşuyor. Yani bugüne kadar kendi çözdüyse bundan sonra da kendi çözebilir gibi bir şey.
Belki de hani o bardağa çok fazla su dolduruldu. Dolu ve tek bir damla yetecek belki de taşmasına.
Ya işte en sonunda ben artık kendimi çözmek istemiyorum deyip kenara çekildim. Ondan sonra çözmeyeceğim bundan sonrasında, canım artık böyle istemiyor deyip. Ya bunu diyebilmeyi öğrenmiş olmam bile bir mucize. Bir şeyleri sonuna kadar şey, dibine kadar kuruturdum, artık kurutmadan, ondan sonra sömürmeden bırakıp gitme, bırakabilmek de bir erdemlik. Onu bırakabilmeyi de hani öğrenmiş oldum bir yerde.
Bir
kendimi
de
seçmeyi öğrendim. Oo. Evet, her şeyden önce.
Değil mi ya?
Kendi hayatını seçmeyi öğrenmek kadar zor bir şey yok çünkü. Hani çok zor bir şey yani. Kendini tercih etmek.
Bir de özellikle sanatçı ruhlu kişilerde kendini sabote etmek dürtüsü çok yüksek oluyor, yoğun oluyor ve bundan sapkınca bir zevk duyuyoruz. Mesela çok yakın, çok sevdiğim bir dostum, yaşı da var, bana sürekli şey der: ya Kara Şimşek, bokunla oynamaktan sıkılmadın mı? Yani ben ne yazsam, ne çizsem, beni çok sever, yazdıklarımı da bu arada sever. Ve çok da iyi anlaşırız. Çok da dürüsttür, çok dünya tatlısıdır. Ama katılıyorum. Yani diyor ki başka artık algılara hani açıl. Başka bir şeylerden beslen. Çünkü aynı zamanda bu seni besledi. Hani o oyun yaratma, tuzak kurma hali. En başta kendine. Asıl ben şunu merak ediyorum baby. Şimdi sen yeni serginin hazırlıklarını yapıyorsun hafıza. İlk sergine ben de uğramıştım ve kaçmıştım. Hani çok sakindi, benden sonra kıyamet kopmuş. Bütün ekslerin oradaymış. Her biri resmi geçit
kabul
gibi.
Kabul günü.
Şimdi de o yeni serginde acaba neler olacak? Nasıl duygularla süreci ilerleteceksin? Bitirince ne hissedeceksin? Ve açılış gününde neler yaşayacaksın? Çok merak ediyorum.
Ben de merak ediyorum gerçekten. Ama şey, ya o zaman da şeydi, böyle tabii barışçıl bir ortam, tatlı bir ortamdı yani. Ben çok hiçbiriyle böyle kavgalı gürültülü olmadığım için, hani sonrasında dost olduğum için sonuncusu dışında.
Çünkü hala sıcak.
Yani
belki de olursunuz daha sonra.
Ben değil de tercih ettiğim bir şey değil artık. Orası başka bir boyut çünkü. O yüzden böyle şey, şimdikinde nasıl olacak? Ya açıkçası hafıza üzerine çalışıyorum şu an. Hala çalışma, araştırma kısmındayım. Ama üretimim de devam ediyor. Yoğun bir süreç. Onun da sebebi şu. Hafızanın bu kadar köklü olup mesela uzun bir süre, ya uzun bir süre de değil, uzunca bir süre birlikte vakit geçirdiğiniz insanları 2 hafta, 1 ay görmediğinizde sadece belli uzuvlarını hatırlıyorsunuz. İşte ses tonu, burnu, gözleri, işte ne bileyim ya, kolu, eli, bacağı falan, hani neyse. Ondan sonra çok tutkulu bir şey istiyorsanız belki penisi falan. Hani yani vajinası, neyse yani, her şekilde bir yerini, sadece tek bazı bölgelerini hatırlıyorsun. Bütünüyle hatırlayamıyorsun yani, o dağılmaya başlıyor zihninde. Bunu düşünürken sonra travmaları düşündüm. Travmaları iyileştirmeye çalışırken de budamak gibi yani. Sen onu böyle budadıkça daha köklü çıkıyor. Hani aslında üstüne gidip bam bam bam bam bam tekrar onu yaşadığın zaman köklü bir temizlik yapabiliyorsun. Hatırlatma yapıyorlar hatta. Psikanalizde hatırlatarak böyle sana onları geriye döndürerek hatta temizlemeye çalıştıklarını biliyorum.
Ve kelimelere dökerek.
Kelimelere dökerek, sana bunu tekrar tekrar hatırlatarak. Sen ondan kaçmaya çalıştıkça o hatıraları, o travmaları buduyorsun. Bir şeyi budadığın zaman da daha köklü çıkar ya.
Aynen öyle.
Bunun üzerine birazcık düşünüp şu an şey yapıyorum. Yani işte silik figürlerim, tam olarak belli belirsiz karakterlerim, ondan sonra çizdiğim şeyler, yerin ve zamanın belli olmadığı bir dünyalar, bir kaçmalar, kovalamalar. Ondan sonra hafızamda tuttuklarımın rüyaya dönüşmesiyle, rüyalarımıza dönüşmesiyle diyeyim hatta, travmalarımızın rüya aracılığıyla kusmasıyla, karabasanlarımızın çıkmasıyla tetiklenerek geldiği bir noktayı ben daha somut bir hale, sanatsal bir hale çevirmeye, sanatla ifade etmeye çalıştığım bir sürece girdim şu an yani.
Görsel sanat diyebilir miyiz?
Diyebiliriz tabii ki.
Hı.
Bu süreçte heykel de kullanacağım.
Hı.
Dokuma da kullanacağım. Boya da kullanacağım. Yani painting de yapacağım. Birazcık gerçekten multidisipliner olacak. Yani hani karma olacak. Çok kalabalık yapmayı düşünmüyorum önceki sergimdeki gibi. Bam bam bam, hani tek vuruşta olan şeyler olsun istiyorum.
Heyecanlıyım, çok merak ediyorum.
Önceki biraz böyle şey, belirsizlik üzerine, muğlaklık üzerineydi. Şimdi artık netleşen zihinlerimizin, herkesin böyle bir, herkese duyuyorum böyle bir süreç olduğu için, netleşen zihinlerimizin ne istediğimizi bildiğimiz, böyle hafızamızın geride bıraktığı şeylere böyle bir bakış gibi bir şey olacak, sergi olacak.
Zamanı geldi sanki.
Geldi sanki. Bir de yani yaptığım sergiler böyle bana yaşam olarak geri dönüyor gibi hissediyorum. Yani hani ağzından çıktığın şey gerçekleşir, dikkat et diyorlar ya, böyle bir klişe vardır. Ben de çizdiklerimle sanki bir şeyleri gerçekleştiriyor gibi hissediyorum. O yüzden birazcık hayatımın da netleşmeye başladığı, bir yerden çıktığım, yeni bir eceme geçtiğim bir süreçte bunu da değiştirip hafızamı yenilemek, budamak yerine kökten çözmek üzerine yaptığım bir süreci anlatacağım inşallah. Önümüzdeki 2024 Eylül'de de bunları konuşuyor oluruz. Ben de
İnşallah.
aynı trene binmemiş olurum.
Peki bebeğim, şimdi artık sonlara yavaş yavaş
Evet.
yaklaşıyoruz. Sondan bir önceki sorum şu olacak.
Bekliyorum.
Sana gelmekte olan yeni insana, yeni ilişkine nasıl seslenmek istersin eğer
Hızlı
şu
vakti.
anda hani
Gelme.
aylar sonra, yıllar sonra bu kaydı dinliyorsa?
Gelme
Ne
diyorum.
olursan ol gelme.
Gelme.
Sakın
Bir
gelme.
dur. Bir dur. Yani.
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı.
Bundan sonraki ilişkime ne diyebilirim? Yani birbirimize iyi davranalım ya. Hani yalan söylemeyelim. Artık yalan, İnsan en kolay, yani en son ilişkim değil, bir önceki diğer ilişkim de hep ayrıldığımızda, her ayrıştığımızda kapıda şey derdi bana. İnsan en kolay kendine yalan söyler Ecem derdi böyle. Ben o zaman 24 yaşlarımda, 25 yaşlarımda olduğum için anlamazdım ne demek istediğini.
O kaç yaşındaydı?
O zaman 38 yaşındaydı ve şimdi mesela anlıyorum, bu ilişkimde anladım. İnsan en kolay kendine yalan söyler. Ben hayatta kendine bu kadar yalan söyleyebilen bir insanla birlikte olmadım. Hani gerçekten ne diyebilirim? Kendimiz birbirimize yalan söylemeyelim. Kendine hiç yalan söyleme. Gelecekteki ilişkim lütfen. Gelecekte gelebilecek insan.
Gelebiliyorsa.
Gelebiliyorsa. Geleceksen de cesaretinle gel. Dürüstlüğünle gel. Birbirimize iyi davranalım. Saygıdan şaşmayalım. Sevgi bitse bile. Mümkün oldukça. Arkamızdan birbirimizi hançerlemeyelim.
Değil mi?
Aynen ya, ne
hançerlememek
gerek var?
Önemli.
İyi günümüz geçti, kötü günümüz geçti. Yani güzel günler geçirdik, kötü günler geçirdik. Ama bir duralım yani artık. Savaşmadan sevişelim istiyorum.
Rakı masaları hep keyifli
hep
olsun.
Keyifli olsun istiyorum.
Rakı masalarında içelim. Belki hani öyle ılık ılık ağlayalım yeri gelirse.
Pazar günleri kahvaltı yapalım mesela sevgilim. Hmm. Gelecekteki sevgilime bunu söylemek istiyorum. Çok çok isterdim çünkü böyle.
Ukde mi oldu için hayatım?
Çok ukde içimde ya. Böyle hani bazen böyle yürüyüşe çıkar insanlara böyle bakıp böyle ağlardım.
Hadi be.
Aynen de. İnsanlar sevgilileriyle kahvaltı yapıyorlar falan. Biz de yapardık, o kadar değil de. Ama dışarıda kahvaltı yapmak böyle, kahve içmek. Benim çok sevdiğim bazı keyiflerim var çünkü. Dışarıda kahve içeyim falan. Ondan sonra işte ormana giderler, ne bileyim İtalya'ya giderler falan böyle. Fransa'ya giderler sevgilileri birlikte böyle. Gerçekten geleceksen böyle gel.
İtalya biletiyle gel bebeğim.
Aynen, çok sıkıldım.
Ah Ecem Naz'ı duy. Gelecekteki yakışıklı.
Şu an değil bak.
Gelecekteki ama gelecek de bir gün gelecek hayatım.
Aynen, yarın da bir gelecek.
Şimdi de bir gelecek. Gelecek şimdidir hayatım.
Evet, durun ben bir kendimi halledeyim sonra.
Peki. Keyifli sohbetimizin sonuna geldik.
Evet.
Bütün konuklarıma gönderdiğim o ateş topunu sana da gönderiyorum tatlım. Hazır mısın?
Hazırım.
Bağımlı ilişkiyle hayatta kalanlara ne tavsiye edersin?
Kendinizi sevin. Kendinize sarılın. Kendinizi sevin. Önceliğiniz kendiniz olsun. Gerçekten bunu yani yapmayacağım bir şeyi yaptım. Ama bunu gerçekten çok fazla etrafımda gördüğüm, üzüldüğüm, kendim çok kırıldığım kadar onlara da kırıldığım için söylüyorum. Kendinden daha fazla hiç kimseyi sevmemeli. Çünkü sadece nefretin ya da işte kötü yaptığın bir şeyin değil, sevgilini çok sevmenin de bedeli bazen çok ağır olabiliyor yani. O yüzden herkes kendini eşit derecede sevmeye dikkat et. Özellikle kadınlarımıza sesleniyorum buradan. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Gidin kendinize güzel bir kahve ısmarlayın. Yanı güzel bir kokteyl.
Niye bir şişe şarap?
Bir şişe şarap. Ne bileyim, güzel bir yerde. İstanbul'a bakın şöyle. Oh, mis gibi. Çıkın oradan. O karanlıktan, o çukurdan, o evden, o aşktan,
o odadan.
O odadan, her neyse. Çıkın. Sağlıklı olacaksa zaten dönüp dolaşıp o size geri döner. İyileştiği zaman geri döner. Siz iyileşirseniz o da iyileşir. İyileşmiyorsa da zaten sizin değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Sevgiler.
Ya bir de şey var ya hayatım. Yaşantımıza girip çıkan her insan çok değerli aslında. Bu hani rastgele insanlardan, kısa süreli şeylerden bahsetmiyorum ki bazen onlar bile olabiliyor. Bize bir dersi, bir mesajı vermek için aslında hani durakta duruyorlar bizimle birlikte. Hani destination diyorlar ya.
Aynen.
Biz o mesajı görmezsek başka insanlarla başka şekillerde, başka zamanlarda aynı mesaj aslında form değiştirerek yine karşımıza çıkıyor.
Evet, akıllanmasan bir daha vuruyor sana ama daha sert bir şekilde vuruyor. Aynen zaten şu öyle. an öyle bir dönemdeyiz. O yüzden hani ya değişeceksin şu an. Daha önce sana da demiştim
Aynen.
konuşmamızda. Ya değişeceksin şu an ya da daha kötüsünü yaşayacaksın. Hani.
Çünkü o dersi almak zorundasın. İşte hayatta kalma 202'nin de çıkış noktası o. O ağır dersi almazsan hayat o dersi sana öğretmenin türlü türlü yollarını bulur. Bir de hani daha kötüsü olamaz dediğin anda hayat her
Da
zaman şaşırtır. Sen
hayatta
hayatla yarışamazsın. Sakın bunu yapmaya
en
çalışma.
korktuğum cümlelerden biri, daha kötü ne olabilir ki
Oh no, bunu sakın söyleme.
dediğim an, hayatın bittiği an, bir de nasıl,
Kaşındığın an.
bir de nasıl sorusu, nasıl diye sorduğuna sana nasıl olduğunun cevabını gösteriyor,
Gösterir.
her zaman gösteriyor. Yani o ikisinden çok korkarım, aşırı korkarım.
Aman.
Ama bana, yani tabii ki de neden hayatına girdiğinin tabii ki de bir sebebi var. Ben hayatta kalmayı son ilişkimde öğrendim. Hani her durumda hayatta kalmayı öğrenebiliyorsun yani. O çünkü benden yaşça büyük olduğu için.
40 yaşındaydı, değil mi
Aynen ve
hayatım?
şey hani düştüğün an düşmek yerine nasıl hayatta kalırımı ben ondan öğrendim mesela. Hemen B planı yapalım mı? Ondan öğrenmiştim de ya, o kadar da hakkını yiyemem. Ondan sonra ne bileyim bir şekilde hallederizcilik kısmını falan. Yani bilmiyorum, ondan öğrendiğim şeyler de var tabii ki yani. Sonuçta ben ya aramızdaki yaşa dayanarak onun tecrübesi, iş konusunda öğrendiğim, ticari şeylerde öğrendiğim şeyler de var. Aramızda sonuçta yaş var. Ben o yaşamışlığa saygım vardır. Ne kadar kötü şeyler yaşasak da hani yaşanmışlığa, benden daha fazla şey yaşamışlığına saygım vardır insanların. Ondan öncekinde de öyleydi. O da yaşça büyük olduğu için deneyimine
Peki hayat.
güvenirdim yani. Ama bu demek olmuyor ki onların narsist bireyler olmadığı gerçeğini değiştirmiyor.
narsisistle hayatta kalma bölümüne de selam olsun.
Selam olsun ya,
Ah
kesinlikle
ya.
o başımızın belası bir durum. Hepimizde var ama overdose diye bir şey var yani. Bunlar başka bir boyutlar yani. Ben hayattaki en kötü acıları ben çektim. Hep benim problemim var. Hep
Sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun.
beni bu hale sen getirdin falan. Yapma ya, ben
Aa.
mi doğurdum seni? Annen olmasın o. Böyle ne?
bebeğim. Peki, eklemek istediğin bir şey yok ise ben kapanışı yapayım baby.
Buyurun efendim, size bırakıyorum.
Sizinle zaten her zaman vakit geçirmek çok keyifli. Kah burada, kah
Masalarda,
biramızı yudumlarken, kah
aynen.
masalarda, kah sergilerde, kah kah
Beni her
kah.
yerde görebilirsiniz.
Sana teşekkür ediyorum hayatım.
Ben teşekkür ederim.
Ah evet sevgili dinleyenler. Hayatta Kalma 202'nin 4. sezon 7. bölüm konuğu Ecem Naz Dalmaz'dı. Bağımlı ilişkili hayatta kalma bölümünü, derinlemesine konuştuk. Bizi şu anda her nerede dinliyor ya da dinletiyorsanız, çünkü dinletiyor da olabilirsiniz. Bence dinletin.
Zincirleme olarak
Zincirleme
gitsin.
olarak. Haydi bakalım. İçkilerinizi tazeleyin.
Biraz daha için.
Bence de. Üstünüze rahat bir şeyler giyin. Deri ceketi takip edin.
Bye.
Ciao. Hayatta Kalma 202.